Kazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Ve 29 modeliydi hapishanede radyo. 15 gün önce yolladılar halk evinden ve koridora kurdular. Dışarıda soğuk ve cam gibi bir gecenin altında tüyleri diken diken kas katı donmuştu Bozkır. İçeride hapishane uykusundadır. İçeride yalnız 3 kişi uyanık. Nöbet yerinde gardiyan taşlığa ateş yakmış ısınmakta. Ve radyo başında Halil, Ressam Ali ve Beethoven Hasan. Sesi kısmışlar. Ve 500 kilometre güneylerinde turunç bahçesini dolduran senfoniyi dinliyorlar binlerce kilometre kuzeydoğularındaki Moskova'dan. Başını avuçlarına almış Beethoven Hasan. Sokmuş kıvırcık, siyah uzun saçlarına parmaklarını. Fil dişinden oyulmuş gibi Ressam Ali'nin yüzü ve durmadan yalıyor kırmızı kalın dudaklarını. Ayakta Halil. Öfkeli mi, kızgın mı, yoksa dehşetli kaygılı mı belli değil. Bu anda sadece göğsünü yarıp kurtulmak istiyor sevgili insanlarına bir hamlede topyekun verip yüreğini. Ve devam ediyor senfoni. Soprano, alto, tenor, kemanlar, insan... Kemanlar insan ve mağrur soruyor. Beyaz, sarı, kızıl, kara, ırkların ırklara, milletlerin milletlere kulluğunu ve insanın insanı sömürmesini reddetmediler mi? İnsan emeğini kutsal bilen, en büyük hürriyeti mümkün kılan onlar değil midir? ve flütler konuşuyor kız kardeşimin sesiyle. Saygıları çocuklara, yıldızlara, şarkılara, toprak, motor ve kitap sevgileri ve evlerinin güneşte saadetle pırıldayan camları ve yaratmak ihtiraslarıyla durup dinlenmeden hayatın ve aşkın adamları. Flütlerden son cümleyi alıp birdenbire bir bıçak gibi yürekte altosu viyollerin. Hayatın ve aşkın adamları tepeden tırnağa kan içindeler. Ve gözlerinde henüz şaşkın duran intikamları, hayatın ve aşkın adamları çekiliyorlar içerlere doğru çarpışarak. Yanıyor alabildiğine, yanıyor alabildiğine arkalarında toprak. Şimdi kornetlerle kontrbaslar aldı sözü ve bütün seslerin üstünde ağırlıkları. Ve itham ediyorlar adaletlerinden emin, düşman gadredici, hilekar ve amansızdır. Zırhlarının içinde gelenler ölüme tapınırlar. İnsanı doğuştan günahkar sayan, insanda aklı öldürenlerdir. Ve kitapları yaktılar, alınları taştan, soluklarında yosunlu su, çürümüş ot ve leş kokusu ve elleri yırtıcı kuş pençeleri gibi sarılmış mekanizmalara ve kendilerine teslim olmayan bir tek yeşil fidan ve hayat gibi umutlu bir tek insan bırakmamak için geliyorlar tanklarının arkasında iki büklüm. Çekirge sürüleri gibi yok ediliyorlar. Boşluklar açılıyor saflarında. Boşlukları doldurup saldırıyorlar yine. Kiev'i zapt ettiler. Ve kış bastırmadan önce girebilmek için yürüyorlar Moskova ve Leningrad üzerine. Bütün sazlar birdenbire sustu. Şimdi gümrah ve tenor bir tek violonsel konuşuyor. Yurttaşlar, kardeşler ve kız kardeşler, ordumuzun ve donanmamızın erleri, dostlarım size hitap ediyorum. Ölümün adamlarına ölüm. Bu hitaba cevap verip maestro bütün aletleri getirdi harekete. Bir kuzey fırtınası geçti bir gürgen ormanından. Sonra yavaş yavaş ilerledi klarnetler ve anlattılar hikayesini cevap verenlerden birinin. Köyde doğdu, kolhozda büyüdü. Çalıştı elektrik santralinde, okumayı ve insan yavrularını seviyordu. Ve askere alındığı zaman kopça burunlu Ivan çocuk bahçesinin kitap evi müdürüydü. Belorusya, Lehistan sınırındaydı kıtası. Sabaha karşı çıktı nöbetten. Yeni sağılmış süt gibiydi ortalık, toprak yumuşacık, ıslaktı, ağaçlar buğuluydular. Ve kuşlar neredeyse cıvıldayacaktı. Toz pembe söktü şafak. Ne güzel şey, şafak vakti sıhhatli ve genç olmak. Çekik, maviş gözleriyle Ivan etrafına baktı. Teslim etmiş kendini, dümdüz uzanıyordu olan. Ilık uykularından başlamışlardır uyanmaya, doğuda, içerlerde kolhozlar. Ve kalın beyaz baldırlı kızlar, neredeyse binerler traktörlere. Kara tütünü sert bir cigara yaktı Ivan. Ve kopça burnu yüzünde büsbütün kaybolarak gülümsedi memnun vatanından. Yürüdü ve kapıda bir daha dönüp bakarak arkasına girdi bölüğün barakasına. Arkadaşlar uyuyor mışıl mışıl. Solunda Türkistanlı Ahmet yatıyor. Sağında Ukraynalı Yurchenko, üst ranzada Ermeni Sagamanyan. Erkek teri ve asker kaputu kokusu. Ceketini çıkardı astı yerine, kadife bir kumaş gibi indi birdenbire gözlerine uykusu. Yatağına oturdu Ivan ve eğildi esneyerek çizmelerine. Solunu çıkardı, doğruldu kulak verdi. Dışarıda bir uğultu vardı. Birdenbire kapı açıldı ardına kadar ve nöbetçi düdük çalıp haykırdı. Silah başına. Fırladılar. İlk çıkan Ivan oldu. Bir ayağında çizmesi var, öbüründe yok. Yanıyor kuzeybatıda büyük orman. Durmadan akan kan gibi hava. Top sesleri, top sesleri. Bir uçak filosu geçti çok yukarıdan. Ve ilk düşman tankları göründü güneyde. Birbiri arkasında demirden simsiyah altı hayvan. Yıllardan 1941, günlerden 22 Haziran. Ömründe hiç kimseyle kavga etmemişti İvan. Hatta iyi yürekli fakat çok aksi bir adam olan Ermeni Sagamanyan'la bile. Korkaklığından değil, barışseverliğinden. Ve hiçbir millete düşmanlığı yoktu. Büyük bir kusuru vardı İvan'ın, şaşmak bahsinde çocuktu. Ve tuhaf bir acıyla şaşmıştı Hitler Almanya'da yerleştiği zaman. Marx'ın, Engels'in, Beethoven'ın ve Schiller'in milleti, proletarya ve Telman, sosyal demokratların ihanetine rağmen nasıl olsa devirirler iti diye düşündü. Hitler devrilmedi. Biraz daha şaştı, biraz daha üzüldü İvan. Ve şimdi 22 Haziran şafak vakti, gelenler faşistlerdir diye düşündü. Biz buradan, Alman milleti içeriden temizledik demektir işi. İvan dayandı buradan. Alman, Rumen, Fin, İtalyan, Macar bir tek ölüm bayrağı altında saldırıyordular. Çekoslovak, Belçika, Hollanda, Fransa fabrikaları emrindeydi Gamalı Haç'ın. Hitler'in uçakları ve tankları çoktu. İvan'ın askerlik sanatında henüz yeter bilgisi yoktu. Ve her şeye rağmen bu işe bir parça hala şaşan bir çocuktu. Çekiliyordu içerilere doğru çarpışarak. Yanıyordu alabildiğine arkada toprak. Dayanıyordu İvan. Fakat Alman milleti Hitler'e av köpekliğinde ve İvan'ı şaşırtmakta devam etti. Ve bu şaşkınlık sürdü ilk Alman esirini görünceye dek. Kızıl Ordu erleri toplanmışlardı esirin başına. Görülmedik bir alete bakar gibi bakıyorlardı yüzüne. İvan da baktı ve bir daha hiçbir şeye şaşmamak üzere hayretini oracıkta eski bir diş fırçası gibi bıraktı. Çünkü anladı ki İvan, karşısında duran yarı hayvan, yarı insan gelmişti Wells'in romanı Doktor Moro'nun adasından. Soprano sesleri çoktan geçmişlerdi arkaya. Renkleri açık mavi, açık pembe, açık yeşil ve altolarla tenorlar ikinci plandaydı. Turuncu, kestane ve gül kurusu. Ve en önde kıpkızıldı baritonlarla baslar. Karıncalar taşıyor sel basan yuvalarını. Bir memleket, bir halı gibi katlanıyor bir ucundan, elleriyle arpa yoluyor bir kadın, düşmana bırakmamak için ve kan sızıyor avucundan. Bir memleket yükleniyor, yürekleri yelken, insan denen gemilere. Ve çocuklarını beşiğinden alıp yangından kaçıran anneler gibi tezgahları söküp götürüyorlar gerilere. Bazen altlarında ezilerek, fakat bir bayrak gibi elden ele geçirip ve bir tek vidasını düşürmeden yere. Kabil olsa şehirleri, ormanları, nehirleriyle toprağı omuzlayıp ve arkada partizanlardan başka bir şey bırakmadan göçecekler doğuya doğru topyekun. Göçecekler dönüm yerine kavganın. Elleriyle arpa yoluyor bir kadın ve kan sızıyor avucundan. Arpa yolan kadını gördü İvan. Göz göze geldiler. Dişi gözler erkek gözlere, "Nereye gidiyorsunuz?" dediler. Arpalar yolunu bitmedi henüz. Bir ikindi üstü stepte bir yola düştü çekilen taburu İvan'ın. Yol geniş, yol uzun. Yürekler postalların içinde, postallar içinde taşın tozun. Ricatta arayan ayakların değil, silah taşıyan omuzun. Bir ucu Magrib'de yolun, bir ucu Maşrık'ta. Yol geniş, yol uzun. Yolun üstü darmadağın, semaver, yatak, yorgan. Ve patates çuvalları, karınları patlak. Düşman uçakları geçmiş besbelli buradan, çok alçaktan uçarak. Göç eden kolhozlular baskına uğramış burada. Belki bir öğle sıcağında yürürken yakalanmışlar, arabalar sırt üstü, havada tekerlekleri. Havada tekerlekler, dokunsan dönecekler. Ölüler yatıyor iki yanında yolun. Ölüler yatıyor üstünde buğdayların. Kaçışırken peşlerinden yetişti kurşun, kaçışırken kapaklandılar yüzü koyun. Gergin sırtlarında aynı anın içinden bakıyor hareket ve sükun. Yulaf tarlasında dolaşan kim? Yulaf tarlasında dolaşan ne? Yulaf tarlasında otluyor başıboş bir inek, zaman zaman sol omzunda yarasını yalayarak. Ve görünmez bir ipliğin ucunda kanatlı bir böcek konup kalkıyor bir beygirle şimin üstüne. Hava sıcak. Havada pırıltılar yükseliyor döne döne. Bir ağaç, bir elma ağacı. Elmalar yeşil, elmalar acı. Ağacı gördü Ivan. Ağaç dile geldi. Ivan, beni bırakıp nereye Ivan dedi. Bir ölü, bir kız çocuğu ölüsü. Al entarisi ak benekli. Çıplak bacakları çöp gibi ince, dal gibi uzun. Ivan eğildi, okşadı saçlarını ölü çocuğun. Saçlar dile geldi. Ivan, beni bırakıp nereye Ivan dedi. Ve Ivan kendi kendine soruyor. Nereye, nereye, nereye? Nerede duracağız? Nerede, nasıl, ne zaman? Kim duymayı öğrendi Ivan? Vahşi fakat cana yakın bir şarkı öğrenir gibi. Ve sırtları beyaz haçlı tankları yakıp ve her köpek leşini serdikçe yere gözünde bir kat daha aziz oldu vatan. Sessiz ve öfkeliydi dolu dizgin ve artık nefret etmeyi ve affetmemeyi biliyordu. Ortaçağ sürüleri habire geliyordu. Paraşütlerle inen, motosiklete binen ortaçağ sürüleri. Subayları başlarındaydı. Yobaz, inanmış, sormak yasak, düşünmek günah ve kalkık bir kaşın altında tek gözlük gibi küstah. Ve zırhlarının içinde balık gibi mağrur üstün insan. Irz düşmanı ve dehşetli obur. Kiev'e kadar bu subaylardan beşini gebertti Ivan. Kiev kapılarında yanı başında düştü Ermeni Sagamanyan. Sessiz kucaklaştılar. Ve yüzü gülmeyen aksi esmer adamın ilk defa güldü yüzü. Bana bir cigara ver dedi. Halbuki o hiç kimseden cigara istememişti şimdiye kadar. İki kat dövüştü Ivan. Ve başçavuş oldular Türkistanlı Ahmet'le aynı günde. Çekiliyoruz, evet. Ama Avrupa'yı kurtardığımız zaman generallik isterim dedi Ahmet. Şimdi çekiliyorlardı. Önlerinde Avrupa uzaklaşıyor, arkalarında yaklaşıyordu Moskova. Fakat emindiler, dünya geri dönmeyecek orta çağa ve olduğu yerde saymayacak. Bu bir doğum ağrısıdır, gebedir toprak. Dostlarım, size hitap ediyorum. Dostlarım, dinleyin beni. Ve temiz bir kırmızının üstünde bahar renkleriyle ve karlı ve aydınlık bitti senfoni. Beethoven Hasan çekti parmaklarını kıvırcık siyah saçlarından, doğruldu, sordu. Hocam, bu ne güzel şey, Beethoven'ın mı? Radyoyu saygıyla kapattı Halil. Hayır. Sordu köylü ressam Ali, müttefikler kazansın istiyorsun değil mi hocam? Evet, ya sen? Ben de. Neden? Sen öyle istiyorsun diye. Öyle şey olur mu? Neden olmasın hocam? Sen iyi adamsın. İyi adam kötü şey ister mi? Halil güldü, sonra azarlar gibi konuştu. İyi adam, kötü adam. Şimdi bunları bırak. Memleketini seversin değil mi Ali? Köyünü değil, köyün de dahil Anadolu'yu, Rumeli'yi. Elbette memleket sevilmez mi? Sevilir hocam. Öyleyse dinle. Memleketini seven adam ama yalnız bizim burada değil, her yerde, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da ama sahiden seven, hanı, hamamı, çıkarı için değil de şöyle candan, yürekten, halkın sevdiği gibi memleketini seven insan ve kendi halkından korkacak iş yapmamış ve memleketini satmayan, Türk olsun, Bulgar olsun, Fransız, ne bileyim Sumatralı, hatta Alaman onların kazanmasını ister. Halil sustu. Bekledi ve konuştu. Peki, sorsana neden? Niye sorayım hocam, biliyorum. Onlar kazanırsa fukara köylü milleti rahata çıkar. Hep köylü, işçi filanmış baştaki generaller. Gazetede okudum. Alaman'ın komutanlarını övüp durur. Hepsi asılzadeymiş ve cet ve cet general çocuğu. Bir de memleketleri var, Şarki Prusya. Ötekilerininkini de yazmış, sanki alay edecek. Hep köylü filanmışlar. Demek ister ki yenilecek onlar. Ama yenilmeyecek. Değil mi ki generaller köylüden? Sen köylüyü bilirsin. Filancı kurnaz milletizdir. Hele büsbütün bizim olursa vatan, daha dayanmaz karşımızda. Nerede Alaman? Güldü Beethoven Hasan. Alaman'ı geç, sana model dayanmıyor. Köylü ressam Ali 25'inde vardı. Ağanın oğlunu vurmuştu bir kız meselesinden. Kağıt gibi beyazdı yüzü. Gözleri bir buzağının altın gözleriydi. Ve dudakları kalın, kırmızı. Ali diplomalıydı 3 sınıflı köy okulundan. 3 ay önce başlamıştı yağlı boya resme. Halil'i bir gün resim yaparken gördü. Uzun parmaklarını ilk önce çekinerek, sonra cesaretle tuvale sürdü. Sonra sıcak soluğu ayrılmadı Halil'in ensesinden 2 gün. Sonra boya istedi Halil'den ve bir tahtanın üstünde kendi resmini yaptı aynaya bakarak. İnanılmaz şeydi eser. Hemen İstanbul'dan resme dair kitap getirttiler. Bir gecede ve hiçbir şey anlamadan okudu Ali. Ve ertesi gün sordu Halil'e. Hocam, akademi çalışmak ne demek oluyor? Akademi demek, yani çıplak insan resmi yapmak. Bu mutlak lazım sana Ali, mutlak. Ali anladı ve 3 gün sonra zatürreden revire yattı Beethoven Hasan. Çünkü koğuşta çırılçıplak, yalnız edep yeri örtülü, oturtmuştu Hasan'ı açık pencerenin önüne Ali ve akademi çalışmıştı. Beethoven'ı ölümden zor kurtardılar. İstanbullu ve mürettipti Beethoven Hasan. Hapse 16 yaşında, 7 yıl önce girerken 3 büyük merakı vardı. Sinema, spor ve alafranga müzik. Hapsine sebep ilk iki merakıdır. Bilmem neredeki olimpiyatı gidip yerinde görmek istedi. Parası yoktu. Bilmem hangi filmdeki gangster gibi yaparım dedi. Yapamadı, yakalandı. Ve tam 16 yaşında 7,5 sene yedi. Sporun vücudu geliştirebileceğini sanmadılar. Nüfus tezkeresine inanmadılar. Üçüncü merakına borçludur Beethoven lakabını. Nota bilmiyor ve hiçbir saz çalmıyordu. Senfoniler yapıyordu fakat. Fikirlerini yazıp bir mürettip özeniyle alt alta dizerdi kağıda. Sonra ağzıyla seslendirirdi onları. Yüreğim bir senfoni cennetidir, orkestram ağzım derdi. Kaç kere koğuşta köylü mahkumlara konser verdi. Ve alay etmediler. Çünkü hiç kimseye kötülüğü yoktu ve kuvvetliydi yumruğu. Hocam, bir senfoni yapacağım. Sizin anlattıklarınız, Ali'nin karşılığı ve benim düşündüklerim. İsmi Onlar Yenilmeyecek. Bakın, şöyle başlayacak. Ve başladı mırıldanmaya Beethoven Hasan. Sonra birdenbire durdu. Kara gözlerinde haksız yere dayak yemiş bir çocuğun kederi ve affetmeyen hıncı vardı. Halil sordu. Niye kestin Hasan? Hocam, hakkım yok benim böyle bir senfoni yapmaya. Ben bir hırsızım, bir gangster. Halil tutup çekti kara saçlarını Hasan'ın. Hayır Hasan, sen bir mürettip ve namuslu bir bestekarsın. Devam et güzel ve büyük işine oğlum. Saat de bire geldi çocuklar. Artık yatalım. Bozkır'da hava bir buz kalıbı gibi donmuştu adeta. Demirinden tutmaya gelmez, eline yapışırınacak. Ortalık öyle ayazdı ki tilkiler bakır sıçacak. Kararı kararı veriyor kömür kestane. Sırtında pırtıları ve titriyor eğilmiş saç mangalın üstüne hapishane. Yaymıştı Halil Doğu cephesi hartasını odanın ortasına betona. Gazetelerden kesilip yapıştırılmış ve ölçüsü ayrı her parçanın. Baltık, Karadeniz'e dehşetli yakın. Varşova, burnu dibinde Kiev'in, Orel, Bryansk'tan alabildiğine uzak ve Halil'in hartasında Moskova'ya varabilmek için bazen bir arpa boyu bazen bir dünya boyu yol aşılacak. Halil göz resimleri çizmiş kıyılarına hartanın. Gözlerin kimi önden, kimi yandan. İnatla ve ısrarla bakan bir gözün yarılmış kaşı ve pınarından sızmakta kan. Gözlerin kimisi çift, kimisi tek. Tek gözlerin kimisi bir denizaltı periskopu gibi sinsi, gözlerin bazıları alt alta, üst üste karmakarışık. Gözlerin bazıları alabildiğini açık, okunuyor dehşetle yazıları ve kilitli ceviz kutular gibi bazıları, içlerinde saklanan nedir? Gözler var, annedir. Gözler var, bebeklerinde yanan iki damla ışıkla nefret ve kinden ibaret. Gözler var, muhabbet. Gözler var, buğdayları güneşli bir harman manzarası gibi bakıyorlar. Ve sonra ikide bir, ve sonra yine o göz, inatla ve ısrarla bakan ve yarılmış kaşı ve pınarından sızmakta kan. Hartanın başına betona çömelmiş Halil ve gözlüklerinin altında kendi gözleri, er geç aydınlığı kaybedecek olan. Ve Halil seçemiyor, damarların dumura uğrayış ağrısı mıdır gözlerindeki, yoksa dünya dövüşürken kolu bağlı oturmanın acısı mıdır? Şimdi donmuş göllerinde Finlandiya'nın, şimdi Libya çöllerinde yahut Yugoslav dağlarında, şimdi İstanbul'da, İzmir'de, cephede, Paris'te Gabriel Peri'nin yanında olmak. Ankara Radyosu 10 güne kalmaz dedi. Führer'in tankları Moskova'da geçit resmi yapabilir. Halil biliyor ki yapamazlar. Fakat orada etinle, kemiğinle yaptırmayanların arasında olmamak ve çömelip betona ve hasta gözlerine batan iğneler ve luminal iki saat olsun uyuyabilmek için ve çömelip betona çizmek Moskova dolaylarının son cephe durumunu. Kurşun kalemle çizmek bunu, onların kanlarıyla çizdiklerini. Ve Halil ince uzun parmakları boğumlu esmer eliyle ve dişlene dişlene tahtası tiptiklenmiş kurşun kalemiyle çiziyor Moskova dolaylarının son cephe durumunu. Çizgi başladı Kalinin'den ve meyillenip doğuya doğru biraz bitti Efremov üzerinde. Moskova'ya cephe 70 kilometreden az. Yayan 12 saat, uçakla 10 dakika. Ve hartanın üstünde 1,5 santim. Hartanın üstünde kar yok, rüzgar yok, gece gündüz yok, ölen yaşayan yok, insan yok. Harta kağıt, harta resim. Hartanın üstünde cephe, Moskova'ya 1,5 santim. Ve karın yağdığı toprağın üstünde 70 kilometreden az. Karın yağdığı toprağın üstünde fakat dövüşüyor ölüme karşı pırıl pırıl hayat. Ve düşman inanılmayacak kadar uzak, yepyeni bir insan boyu uzak Moskova'dan. 41 yılı Kasım ayının 16'sı. 13'ü zırhlı 50 tümen, 3000 top ve 700 uçak. Moskova'ya bir kere daha saldıracak. Plan, Sovyet başkentini sarmak iki yandan ve kuzeyde ve güneyde derinliğine dalıp ve şehri tutan kuvvetleri parça parça çember içine alıp yok etmek. Hitler tank sayısı bakımından üstün durumdadır. Tank önemli alettir, inkar eden yok. Fakat bizde insanlar kullanır tankları, onlarda tanklar insanları. Tankların kullandığı insanlar bir yaz sabahı başlamışlardı yürümeye. Saçları taranmış ve üniformaları şıktı. Yürüdüler kanayarak, yürüdüler iki mevsim boyu ve bir kış gecesi cennet karşılarına çıktı. Ama artık ne saçları taralı, ne üniformaları şık. Yarı bellerine kadar kar içinde ve boyunlarına gömülü başları, uzamış tıraşları ve alınlarında pafta pafta çatlamış deri. Moskova'yı fethe gelen ordu yaralıydı, açtı, üşüyordu. Omuzlarında kadın eteklikleri ve eldiven diye çocuk çoraplarına kadar her ısıtabilen şeyi zorla çekip almıştılar. Ve karşıda cennet. Ara yerde fakat o bitip tükenmeyen, o aklar giyinmiş kızıl şeytan sürüsü. Etrafta uçsuz bucaksız bembeyaz ova. Karşıda cennet, karşıda Moskova. Moskova, açlığın, kanamanın, soğuğun sonu. Moskova, Moskova yakıncacıktı. Moskova bir kaloriferdi. Moskova bir kilerdi. Moskova bir kuş tüyü yastıktı. Musluklarda kaynar sular, mağazalar kürkle dolu. Süngünün ucuyla kilidi kır, en ısıtan, en yumuşak deri sırtındadır. Adım başında havyar, adım başında sucuk ve tereyağlar dağlar gibi. Sonra yastık, yatak ve karnı tok uyumak. Artık ne baskın, ne cephe, ne partizan. Uyu, uyan, ısın, ye. Uyu, uyan, ısın, ta ki yakılmadık bir gram kömür, içilmedik bir kadeh vodka kalmasın. Sonra harp bitsin artık ve dönülsün kahraman.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.